Ayrım 7.
Sayfa 102. Zaten kepazelikleri yüzünden otelden attılar. Yanında her şeye akla eren bir çocuk olduğu halde kalkmış bir orospu getirmiş, günah değil mi? İstersen bu senin anan olur diye bağırıyormuş. Gelen karı orospu haliyle suratına tükürmüş. Herif, kızım değilsin, veledi zinasın diye bangır bangır bağırıyormuş. Ne diyorsunuz? Kendim de duydum. Sarhoş olup kendisinden geçmesi neyse ne, ama çocuğun yanında böyle şeyler yakışık almaz. Kızcağız ağlamaktan halsiz düşüyor. Geçen gün bizim avluda bir hadise oldu. Komiser miymiş ne? Otelde geceden bir oda tutmuş, sabaha karşı kendini asmış. Devlet parasını yemiş diyorlar. Ahali toplanmış. O aralık Pavel Pavlovic yoktu. Küçük, başıboş dolaşıyordu. Baktım o da koridorda. Kalabalığa karışmış, kendini asan adamı seyrediyor. Bakışı öyle tuhaftı ki çabucak alıp buraya getirdim. Ne dersin bey? Zangır zangır titriyordu. Yüzü kararmıştı. Buraya gelir gelmez yığılıverdi. Yerde çırpındı durdu. Güç halde kendine geldi. Havale mi geldi ne? O zamandan beri hastalanmaya başladı. Herif eve gelince duymuş kızcağızın çindiklenmedik yerini bırakmadı. Dövmek adeti değildir. Hep çimdik atar. Sonra gidip ziflenmiş o zıkkımı, başlamış yavrucağı korkutmaya. Ben de diyormuş kendimi asacağım, senin yüzünden asacağım kendimi. İşte şu storun kordonuyla asacağım. Kızın yanında ilmik yapmış, zavallı kendinden geçmiş, sarılıp bir daha yapmam, yapmam bir daha diye bağırıp duruyor. Yürekler acısı. Velchaninov garip şeyler duymaya hazırlanmakla beraber kadının anlattıklarına inanamadı. Maria Sisoyevna başka şeyler de anlattı. Mesela bir gün yetişmeseymiş Liza kendini pencereden atacakmış. Velchaninov pansiyondan sarhoş gibi çıktı. Kafasına bir sopa indirip köpek gibi geberteyim şunu diye düşünüyordu. Bu düşünce uzun zaman aklından silinmedi. Bir araba tutarak Pogorevslevlere gitti. Şehir dışına çıkmadan önce köprünün önünde durmak zorunda kaldı. Köprüden bir cenaze alayı geçiyordu. Köprünün her iki ağzında arabalar, yayalar birikmişti. Pek zengin bir cenazeydi. Araba dizisi yol boyunca uzanıyordu. Kapalı arabalardan birinin penceresinden Velchaninov Pavel Pavlovich'in yüzünü seçer gibi oldu. Pavel Pavlovich kafasını dışarı uzatıp gülümseyerek onu selamlamasaydı Velchaninov aldandığını zannedecekti. Öteki Velchaninov'u fark ettiği için pek memnun görünüyordu. Hatta pencereden el sallamaya başladı. Velchaninov arabasından atladı. Ahali kalabalığıyla polis kordonuna Pavel Pavlovich'in arabasının köprüye girmiş olmasına bakmadan koşarak pencereye yaklaştı. Pavel Pavlovich arabada yalnızdı. Velchaninov ne oldunuz, niye gelmediniz, ne işiniz var burada diye bağırdı. Pavel Pavlovich neşeli bir göz kırpmayla fısıltılı gülüşüne başladı. Vazifemi yapıyorum, bağırmayın öyle, vazifemi yapıyorum. Can dostum Stepan Mihailovich'in ölümlü vücudunu ebediyet yoluna uğurluyoruz. Bir an şaşıran Velchaninov daha şiddetle, bırak bu saçmaları sarhoş adam diye bağırdı. Hadi aşağıya inip hemen arabama binin, derhal. Yapamam efendim, vazife. Velchaninov olanca sesiyle, şimdi ben sizi indiririm diye haykırdı. Ben de bağırır imdat çağırırım. Pavel Pavlovich sanki onunla oyun oynuyorlarmış gibi hep o neşeli kihkihlerine devam ediyordu. Ama gene de arabanın en uzak köşesine büzülmüştü. Birdenbire polislerden biri dikkat ezileceksiniz diye bağırdı. Gerçekten köprüden inen yabancı bir araba dizideki arabaları yararak epey kargaşalığa sebep olmuştu. Velchaninov kendini kenara attı, böylece diğer arabalarla halk yolunu kesti. İçinde devam eden üzüntü ve şaşkınlıkla, bu kılıkla onu nasıl olsa oraya götüremezdim diye düşündü. Klavdiya Petrovna'ya Maria Sisoyevna'nın söyledikleriyle cenazedeki garip karşılaşmayı anlatınca kadını düşünce aldı. Sizin için endişe ediyorum dedi. Bu adamla bütün münasebetlerinizi kesmelisiniz, hem de mümkün olduğu kadar çabuk. Velchaninov öfkeyle, sarhoş Pascal'ın biri dedi. O kadar işte, ondan mı korkacağım? Münasebetlerimizi nasıl keserim? Ortada Liza var, Liza'yı unutmayın. O sırada Liza hasta yatıyordu. Geceden beri ateşi çıkmıştı. Şehirden karanlıkta adam gönderdikleri meşhur bir doktoru bekliyorlardı. Bütün bunlar Velchaninov'un üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Klavdiya Petrovna onu hastanın yanına götürdü. Liza'nın yattığı odanın önünde durarak, ''Dün onu iyice tetkik ettim.'' dedi. Gururlu, inatçı bir çocuk. ''Bana kalırsa babasının onu böyle yüzüstü bırakmasından utanıyor. Hastalığının sebebi bu olmalı.'' ''Ne bırakması? Babasının onu bıraktığını nereden çıkarıyorsunuz?'' ''Çocuk hiç bilmediği bir eve yollandı. Hem de hemen hemen hiç tanımadığı bir adamla. Onu zorla elinden aldım. Doğrusu anlamıyorum.'' ''Aman Alexey Ivanovich, sizin anlamadığınızı Liza çocuk haliyle anlıyor. Bana kalırsa bu adam hiç gelmeyecek buraya.'' Velchaninov'u yalnız gören Liza hiç hayret etmedi. Sadece acı acı gülümsedi, ateşten yanan başını duvara doğru çevirdi. Velchaninov'un ürkek tesellilerini, babasını ertesi gün %100 getireceği için verdiği sözleri ses çıkarmadan dinledi. Velchaninov hastanın odasından çıkar çıkmaz ağlamaya başladı. Doktor ancak akşamüstü geldi. Liza'yı muayene ettikten sonra onu daha önce çağırmamakla hata ettiklerini söyleyerek hepsini korkuttu. Liza'nın daha dün gece hastalandığını duyunca baştan inanmadı. Her şey bu geceyi nasıl geçireceğine bağlı diyerek gereken emirleri verdi. Ertesi gün mümkün olduğu kadar erken gelmek vaadiyle şehre döndü. Velchaninov geceyi Pogoreslerde geçirmek istedi. Fakat Klavdiya Petrovna o canavarı getirmek için bir kere daha denemesini rica etti. Velchaninov hiddetle "Bir daha denemek mi?" diye tekrarladı. "Bu defa onu bağlar da getiririm." Pavel Pavlovich'i bağlayıp esir gibi kendi eliyle getirmek fikrine büyük bir sabırsızlıkla sarıldı. Klavdiya Petrovna ile vedalaştı. "Artık ona karşı kendimi zerre kadar suçlu hissetmiyorum. Dün burada söylediğim bütün ağlamaklı sözleri de geri alıyorum." Liza gözleri kapalı yatıyordu. Uyuyor gibiydi, iyileşmiş görünüyordu. Velchaninov usulca eğildi. Ayrılırken hiç olmazsa entarisinin eteğini öpmek istiyordu. Liza ansızın gözlerini açtı yavaşça. "Götürün beni," diye fısıldadı. Bu sakin, kederli, dünkü hırçınlığından tamamen uzak bir yalvarıştı. Bununla beraber içinden bu yalvarışın dinlenmeyeceğine inandığı belli oluyordu. Velchaninov adeta ümitsizlikle ona bunun imkansızlığından bahsedince Liza sessizce gözlerini kapadı. Onu görmüyor, duymuyormuş gibi bir daha ses çıkarmadı. Velchaninov şehre dönünce doğruca Pokrov'a gitti. Saat 10'du. Pavel Pavlovich'i pansiyonda bulamadı. Velchaninov yarım saat kadar azaplı bir sabırsızlık içinde koridoru arşınlayarak bekledi. Nihayet Maria Sisoyevna, Pavel Pavlovich'in şafaktan önce dönmeyeceğini onu inandırabildi. Velchaninov, "Öyleyse ben de şafakla gelirim," dedi. Hiddetle burnundan soluyarak eve döndü. Eve gelince daha içeri girmeden Mavra, dünkü misafirinin onu saat 10'dan beri beklediğini söyledi. Hem çayı bizde içtiler, hem de dünkü şaraptan aldırdılar, bir mavi banknot verdiler. Dipnot 5 rublelik 9. Hayalet. Pavel Pavlovich tam manasıyla yerleşmişti. Dünkü iskemleye kurulmuş, şişeden son olarak 4. bardağı kadehine boşaltmıştı. Çaydanlıkla bitirmediği bir bardak çay da masanın üzerindeydi. Kızarmış yüzü keyfinden pırıl pırıldı. Fırağını bile çıkarmış yelekle oturuyordu. Velchaninov'u görünce fırağını giymek için yerinden fırlayarak "Kusura bakmayın aziz dostum, keyfim tam olsun diye çıkardım," dedi. Velchaninov ona tehdit dolu bir tavırla yaklaştı. "Lakırdı anlayacak kadar sarhoş değilseniz konuşalım." Pavel Pavlovich biraz şaşırdı. "Yo, pek değilim. Ölenin ruhu için biraz içtim o kadar. Beni anlayabilecek misiniz? Buraya sizi anlamak için geldim zaten." Velchaninov kopu veren bir sesle, "Öyleyse söze, alçağın biri olduğunuzu söylemekle başlayacağım," diye haykırdı. Hayli korkmuş görünen Pavel Pavlovich, "Böyle başlarsak sonu nasıl gelir?" diyecek oldu. Fakat Velchaninov kulak asmadan bağırıyordu. "Kızınız ölüyor, hasta. Onu terk mi ettiniz?" "Sahiden ölüyor mu?" "Hasta. Ağır ve tehlikeli bir şekilde hasta. Bir buhran falan olmasın." "Saçmalamayın, çok ağır hasta. Hiç olmazsa bunu düşünerek oraya gitmelisiniz." "Misafirseverliklerine teşekkür etmek için değil mi?" "Anlıyorum efendim, gayet iyi anlıyorum. Alexey Ivanovich benim aziz, mükemmel dostum." Velchaninov'un elini iki eliyle kavramış sarhoş bir duygulanma içinde bağırıp duruyordu. Af dilemek isteyen ağlamaklı bir hali vardı. ''Bağırmayın Alexey Ivanoviç, bağırmayın. Ölsem, gebersem, şu sarhoş halimle şimdi Neva'ya düşsem de artık ne önemi var? Bay Pogorevsleve yetişiriz nasıl olsa.'' Velçenin o biraz ileri gittiğinin farkına vardı. Kendini tuttu ciddiyetle. ''Sarhoşsunuz, sözlerinizin manasını anlamıyorsunuz.'' dedi. ''Sizinle görüşmeye her zaman hazırım. Hatta bunu ne kadar çabuk yapsak o kadar memnun olurum. Gelirken de, fakat ilkin tedbir alacağımdan haberiniz olsun. Bu gece burada yatacaksınız. Yarın sabah sizi oraya götüreceğim. Kıskıvrak bağlayıp kendi elimle götüreceğim.'' Sesini yükselttiği için tıkanarak kendi yattığı kanepenin karşısındaki geniş, yumuşak divanı gösterdi. ''Burada rahat edersiniz. Aman efendim ben nerede olsa, yok yok, nerede olursa olsun değil. Bu divanda yatacaksınız. Alın size çarşaf, yastık, yorgan.'' Velçaninov bunları dolaptan çıkararak kollarını uysal uysal uzatmış Pavel Pavlovich'e bir bir atıyordu. ''Hadi serin yatağınızı, serin diyorum size.'' Odanın ortasında eşya yüklü duran Pavel Pavlovich'in kararsız bir hali vardı, yüzüne devamlı bir sarhoş tebessümü yayılmıştı. Fakat Velçaninov ikinci defa hiddetle haykırınca olanca gayretiyle işe girişti. Masayı çekti, oflaya puflaya çarşafı açıp sermeye başladı. Velçaninov yardım etmek için yanına geldi, misafirinin korkusu uysallığı hoşuna gitmişti. Aynı şekilde ''Kadehinizi bitirin, yatın.'' diye emretti. Emretmemek elinden gelmiyordu. ''Şarabı siz mi getirttiniz?'' ''Evet efendim, ben getirttim. Bir daha getirtmeyeceğinizi biliyordum da.'' ''İyi ki bildiniz ama bilmeniz gereken şeyler bununla bitmiyor. Size şimdiden söyleyeyim, artık ne sizin maskaralıklarınıza ne de dünkü sarhoşça kucaklamalarınıza tahammül edebilirim.'' Pavel Pavlovich sırıttı. ''Bunun bir defaya mahsus olduğunu ben de biliyorum Alexey Ivanoviç.'' Odada dolaşan Velçaninov birden adeta resmi bir tavırla Pavel Pavlovich'in karşısında durdu. ''Pavel Pavlovich, açık konuşun, zekisiniz. Bunu bir kere daha itiraf ediyorum. Fakat emin olun yanlış bir yoldasınız. Açık konuşun, açık hareket edin. Size şerefim üzerine söz veriyorum. Bütün sorularınıza cevap vereceğim.'' Pavel Pavlovich'in yüzünde gene Velçaninov'u son derece kızdıran o uzun sırıtış belirdi. ''Durun. Yapmacığa lüzum yok. İçinizi dışınızı olduğu gibi görüyorum. Tekrar ediyorum. Namusumla temin ediyorum ki bütün suallerinize cevap verip sizi mümkün olan hatta mümkün olmayan her cihetten tatmin etmeye hazırım. Ah beni anlamanızı ne kadar isterdim.'' Pavel Pavlovich ona usulcacık sokuldu. ''İyiliğinizden faydalanarak bir şey soracağım.'' dedi. ''Dün bahsettiğiniz şu yırtıcı tipi pek merak ettim.'' Velçaninov yere tükürerek eskisinden hızla gezinmeye başladı. ''Yo, tükürmeyin Alexey Ivanoviç. Ne derseniz deyin, bu beni pek ilgilendirdi. Sırf bunu tetkik etmek için geldim. Biraz dilim dolaşıyor ama kusura bakmayın. Eskiden ben de bir derginin tenkit sütununda bu yırtıcı ve uslu tiplere dair bir şeyler okumuştum. Bu sabah aklıma geldi. Fakat tamamen unutmuşum. Daha doğrusu okuduğum zamanlar anlamamıştım. Ölen Stepan Mihailoviç Bogatov'un yırtıcı mı yoksa uslu tiplerden mi olduğunu halletmek isterdim. Hangi sınıfa sokacağız onu?'' Velçaninov hala dolaşıyor, ses çıkarmıyordu. Sonra birdenbire hiddetlenerek, ''Yırtıcı tip, dün benimle içtiğiniz gibi mesut bir buluşma şerefine kadeh kaldırırken Bogatov'un bardağına zehri döküverirdi. Fakat deminki gibi kim bilir hangi gizli yer altından çıkma çirkin arzularla sizi lekeleyen, evet, lekeleyen maskaralıklar sebebiyle tabutunun arkasından mezarlığa gitmezdi.'' Pavel Pavlovich, ''Gitmezdi, orası öyle.'' diye tasdik etti. Ama gene de beni o kadar... Velçaninov onu dinlemiyor, bağırmaya devam ediyordu. O, kendi kendine en akla gelmez şeyler uydurup, hak, adalet deliliğinde yediği hakareti ders gibi ezberleyen, mızmız kırıtmalar, yapmacıklıklarla ötekinin berikinin boynuna asılan, ömrünü bunlarla geçiren bir adam değildir. Kendinizi asmak istediğiniz doğru mu? Doğru mu bu? Sarhoş kafayla saçmalamışımdır belki. Hatırımda değil. Yalnız kadehlere zehir koymak bana yakışmaz Alexey Ivanoviç. Sicili temiz bir memurum. Halim vaktim yerinde. Sonra belki bir daha evlenirim. Hem sürgünü de göze almak lazım. Öyle, bu da tatsız. Hoş bir zamanda mahkemelerde bin türlü hafifletici sebepler buluyorlar ya. Demin arabada aklıma pek komik bir hikaye geldi. Size anlatacaktım. Ötekinin berikinin boynuna asılmaktan bahsettiniz de, Semyon Petrovich Lipsev'i hatırlar mısınız? Sizin zamanınızda T'ye gelmişti. Petersburg gençlerinden bir küçük kardeşi vardı. T'de valinin maiyet memuruydu, meziyetleri bol bir zattı. Bir gün mahfelde kadınların bilhassa sevdiği kadının yanında Albay Golubenko ile biraz atışmış. Bu yüzden albaya kin bağlamış. O aralık Golubenko sevgilisini elinden almış, kıza evlenme teklif etmiş. Bizim Lipsev Golubenko ile barışmış. Öyle can ciğer dost olmuşlar ki evlenmelerinde şahit olmak istemiş, törende başlarına taç tutmuş, törenden sonra tebrike gitmiş. Salon davetli dolu, vali de var. Kendisi fıraklı, saçları kıvır kıvır. O haliyle Golubenko'nun karnına bıçağı saplayıvermez mi? Golubenko yere yuvarlanmış. Kendi nikah şahidinin bunu yapması ne rezalet. Hem bununla bitmiyor. En önemlisi adama bıçağı sapladıktan sonra kendini sağa sola atmaya başlamış. Ben ne yaptım? Ah ne yaptım ben diye iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ötekinin berikinin hatta kadınların bile boynuna atılıyormuş. Bitirdi bizi. Yalnız Golubenko için üzülmüştük ama o da iyileşti. Velchanin o sert sert kaşlarını çattı. Bunu bana anlatmanız için bir sebep göremiyorum. Pavel Pavlovich kihkihledi. Her şeye rağmen onu bıçaklamış demek istiyorum. Bu tip filan olmadığı, sümük gibi bir şey olduğu belliydi. Korkudan adabı unutmuş, valinin huzurunda kadınların boynuna atılıyor. Ama gene de aklına koyduğunu yapmış, herife bıçaklamış. Bunu anlatmak istedim. Belçenin o birdenbire içinde bir şey kopuvermiş gibi değişmiş bir sesle "Cehennem olun!" diye haykırdı. "Defolun şu aşağılık saçmalarınızla beraber. Siz de aşağılıksınız. Beni korkutacak çocuk celladı. Adi herif, alçak, alçak." Kendinden geçmiş, her kelimede tıkanarak bağırıyordu. Pavel Pavlovich ürperdi, sarhoşluğu bile geçti, dudakları titremeye başladı. "Siz mi bana alçak diyorsunuz Alexey Ivanovich? Siz bana ha?" Fakat Velchaninov artık kendine gelmişti. Kısa bir sessizlikten sonra üzgün bir dalgınlıkla "Sizden af dilemeye hazırım," dedi, "ama bunu siz de dobra dobra hareket ederseniz yaparım." "Sizin yerinizde olsam herhalde af dilerdim Alexey Ivanovich." Velchaninov bir an daha sustu. "Pekala, öyle olsun. Özür diliyorum. Fakat bundan sonra size karşı hiçbir sorumluluğum kalmadığını kabul edin Pavel Pavlovich. Bununla sadece şimdiki olayı kastediyorum. Bütün meselede hiçbir sorumluluğum kalmadı. Öyle olsun. Aramızda teklif mi var?" Pavel Pavlovich nedense yere bakarak sırıttı. "Öyleyse daha iyi. Şimdilik şarabınızı bitirin ve yatın. Çünkü ne olursa olsun sizi bırakmayacağım." "Şarabın ne ehemmiyeti var?" Pavel Pavlovich bozulur gibi oldu. Sonra masaya giderek deminden beri duran son kadehi içmeye başladı. Belki daha önce de çok içtiği için eli titriyordu. Şarabın bir kısmını yere, gömleğiyle yeleğine döktü ama gene de son damlasına kadar tamamladı. Boş kadehi masaya saygılı bir halle bırakarak uslu uslu yatağına gitti, soyunmaya başladı. Kunduralarından birini çıkarıp elinde tutarken nedense birdenbire "Acaba," dedi, "burada kalmasam daha iyi olmaz mı?" Hala odada dolaşan Velchaninov ona bakmadan öfkeyle "Hayır, daha iyi olmaz," diye cevap verdi. Öbürü soyunup yattı. Bir çeyrek sonra Velchaninov da yatıp mumu söndürdü. Uyurken huzursuzluk içindeydi. Yeni, nereden geldiği belirsiz, meseleyi daha çok karıştıran bir şey onu endişeye düşürüyordu. Bu endişenin nedense onu utandırdığını da hissediyordu. Dalmaya başlarken bir hışırtıyla uyandı. Hemen Pavel Pavlovich'in yatağına baktı, o da karanlıktı. Perdeler tamamen inikti, bununla beraber Pavel Pavlovich'in yatağında oturduğunu seçer gibi oldu. "Ne oldunuz?" diye seslendi. Pavel Pavlovich kısa bir sessizlikten sonra duyulur duyulmaz bir sesle "Hayal," dedi. "Ne hayali?" "Orada, öbür odada, kapıdan bir hayal görür gibi oldum." Belçenin o biraz durduktan sonra "Kimin hayali?" diye sordu. "Natalya Vasilyevna'nın." Velchaninov doğrularak halıya bastı. Antreden kapısı daima açık duran öbür odaya baktı. Pencerelerde sadece tül perde olduğu için içerisi hayli aydınlıktı. Hayal filan yok, sarhoşsunuz, yatın. Velchaninov bunu söyledikten sonra yattı, yorganına sarındı. Pavel Pavlovich ses çıkarmadı, o da yattı. Velchaninov 5-10 dakika sonra birdenbire, ''Daha önce de hayal gördünüz, oldu mu?'' diye sordu. ''Bir kere görür gibi olmuştum, gene sustular.'' Velchaninov Pavel Pavlovich'in uyuyup uyumadığını iyice kestiremiyordu. Bir saat sonra bir hışırtıdan uyanarak yeniden dönüp baktı. Karanlığın içinde tam karşısında, odanın ortasında beyazlı bir şey durduğunu seçer gibi oldu. Yatakta oturarak bir dakika kadar baktı. Sonra ölgün bir sesle, ''Siz misiniz Pavel Pavlovich?'' dedi. Sesi ona pek tuhaf geldi. Cevap çıkmadı, lakin birisinin dikilip durduğuna şüphe yoktu. Daha yüksek bir sesle, ''Siz misiniz Pavel Pavlovich?'' diye tekrarladı. O kadar hızlı söyledi ki, Pavel Pavlovich yatağında mışıl mışıl uyusa bile %100 uyanır, cevap verirdi. Yine cevap yoktu, fakat hafifçe belli olan beyaz cisim Velchaninov'a biraz daha yaklaştı. Bunun arkasından tuhaf bir şey oldu. Velchaninov'un içinde tıpkı deminki gibi sanki bir şey koparak avazı çıktığı kadar son derece manasız, hiddetli bir sesle hemen hemen her kelimede tıkanarak bağırmaya başladı. Eğer sizin gibi sarhoş şeytanın biri küstahlığının beni korkutabileceğini düşünmeye vardırıyorsa yorganımı başıma çekip başımı duvara döner bir kere bile dönüp bakmam. Sana verdiğim kıymeti göstermek için istersen sabaha kadar maskara gibi dur, vız gelirsin bana. Velchaninov Pavel Pavlovich'in bulunduğunu tahmin ettiği tarafa hiddetle tükürdü. Sonra söylediği gibi yorganına sarınarak duvara döndü. O durumda kıpırdamadan kaldı, ortalığı ölü sessizliği kapladı. Hayal ilerliyor muydu yoksa aynı yerde mi duruyordu bilemiyordu. Yalnız kalbi kopacak gibi çarpıyordu. En aşağı 5 dakika böyle geçti, birden Velchaninov'un 2 adım ötesinde Pavel Pavlovich'in zayıf sesi duyuldu. ''Alexey Ivanovich, ben şeyi, önemli bir ihtiyaç için kullanılan ev eşyasının adını söyledi. Aramak için kalktım. Yattığım tarafta bulamadım. Yavaşça yatağınızın yanına bakmak istedim.'' Velchaninov bir an durduktan sonra kesik bir sesle, ''Niye cevap vermiyordunuz? O kadar bağırdım.'' diye sordu. ''Korktum, öyle bağırdınız ki korktum.''